Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Bekcanlar. Nasılsınız?
Ama iyiydik, seni sormalı.
Ben de iyiyim. 20-25 Mart arasını konuşmak üzere toplandık. Gündem numaramız 12.
Evet, bir tane atladık.
İkisini bir yaptık.
Evet.
Geçen hafta. Bu haftanın en çok konuşulan haberi, telefondan büyük elektronik cihazın kabine Amerika uçuşlarında ve İngiltere uçuşlarında alınmayacak olmasıydı. Ve şimdi de hani bu hala bundan nasıl baş edileceği falan konuşuluyor. Şu an Türkiye'de dahil olmak üzere bir de Körfez ülkeleri kapsayan bir yasak var. Kabine, elektronik eşya,
önce Amerika
telefondan
kendisi
büyük
için dedi. Sonra İngiltere de katıldı ona. Hatta Kanada da belki katılır diye konuşuluyor. Onlar genelde beraber
bilmiyoruz
hareket ediyorlar.
Bilmiyoruz nasıl olacağını.
Telefondan büyük nasıl bir tanımlama ya? Yani?
Onun ölçülerini falan da vermişler. Var şeyleri de artık konmuş sitelerine.
Ya, sebep de güvenlik diye
güvenlikmiş. Şeymiş, istihbarat alınmış. Yani işte telefonun içine şeyin, tabletin ve laptopun içine bomba konup kabine girilebilirmiş şeyin, pilotun yanına patlatacak vermiş o kapıyı. Böyle de bir senaryo dolanıyor ortalıkta.
X-ray'den geçiyorsun bilmem kaç kere, o ne işe yarıyor o zaman?
Evet, Amerika'ya ki ekstra güvenlik tedbirleri var.
Evet, son
var.
Bir evet. Güvenlik aşamasından daha geçiliyor falan.
Bir çalıştırıyorsun cihazları.
Soruyorlar şey, bavulunu kendin mi yaptın falan. Hani ya ona sonuçta, şey, hayır diye cevap verecek adam.
İşte yani mesele hani güvenlikten ziyade başka bir şeyler var işin arkasında herhalde.
Evet.
Öyle düşünüyor çünkü insan, başka mantıklı bir açıklama
ya
gelmiyor.
Biz geçen hafta bu olaydan bağımsız olarak Levent abiyle konuşuyorduk. Güvenlik şey, ekonomi sınıfı niye var diye. Ekonomi sınıfı business class uçulabilsin, boş gitmesin uçak diye var. Aslında para kazanılmıyor oradan. Kazanılan para şey değil. Yani çok önemli değil. Esas
ya
kaymak
business'dan business. Uçağın parası, kârı, kazancı çıkıyor. Evet. Ekonomide işte sırf orada boş, uçağın orası boş kalacak. Bütün uçağı business yaparsan da dolmuyor.
Ya,
boş gideceğine fakirler otursun diye bizi oturtuyorlar oraya.
Şimdi o işte bu hamle, diyorlar ki business'ı alacak ellerinden bu hava yollarının, bizimki de dahil olmak üzere, kârlılığını etkileyecek. Çünkü mecbur adam...
Ya şimdi Amerika'ya uçuş zaten çok uzun,
çok uzun
sürüyor Murat yani. Bir de sadece Türk Hava Yolları da değil, Türkiye'yi merkez kullanıp gidenler aktarma var. Yapanlar da dahil. Hani diğer
tabii
hava yolları
dahil.
Da dolayısıyla Türkiye'yi tercih etmemeye başlayacaklar.
Evet, Türkiye ve diğerleri, Emirates vesaire.
2-3 boyutu var. Hem şimdi uzun uçuşta sıkıldığın için tablete, telefona, işte PSP'ye bilmem ne ihtiyaç duyuyorsun. Hem de bunları bavula verdiğin zaman bavulun başka yere gitmesi, işte bavulun hasar görmesi,
tabii,
oraya
tabii.
Buraya atılması ya da
hırsızlık olayları.
Ki kesinlikle yaşadığım, hani benim arkadaşımın yanımda başına gelmiş olaydır. Bavul geldi, içindeki esrar makine gelmedi. Çünkü o bir şekilde bir Arap ülkesinden geliyorduk. Bir şebeke belli ki X-ray'de görüyor. Çünkü nokta atış, başka türlü yapamazsın. Benim bavulum da elektronik yoktu, açılmamıştı. Hı hı. Onun bavulunda SLR makine varmış, açılmış, içinden makine gitmiş,
i̇şte.
Bavul gelmiş. Bunların hepsi var. Bütün bu nedenlerle adam cihazlarını yanına almak isteyebilir. Aldırtmıyorsun. Sorun. Hani o uçanlar için sorun. Ben uçağa binmiyorum abi, seyahat etmiyorum, bana ne? Tabii bu düşünce de çok olacaktır ama bu sonuçta bir adımdır. İleride eninde sonunda bu adımdan sonraki adım gelir, sana dokunur.
Kesin.
Tabii. Otobüse de binme derler falan. Yani attım kafadan olsun. Şimdi.
Ve ya şey, ben şey
hava yolları kendi çözümlerini geliştiriyorlar şu anda.
Ben şimdi gittiğim zaman o şeye tanımına cuk oturuyorum. Elim her şeyim elektronik ekipman. Ben zaten sadece iş için gidiyorum. Fuar çekmeye falan. Diyorlar ki içinde işte lityum pil olan cihazları yanınıza alın. Çünkü
yangın çıkarsa hiç olmazsa bir şey yapar, müdahale edersin.
Daha
diyor.
Kolay kabinde. Çünkü aşağıda bilinmiyor ne olduğu. Evet. Ki bu
kuralların çok büyüyene kadar belki
hepsi
farkına varmazsın.
Zaten bir olay üzerine konmuş şeyler. Lityumun yanıp uçağı düşürdü ya da zor duruma soktu. Olaylar sonucunda bunlar konuyor. Şimdi sen bütün cihazları gel şimdi aşağıya koy diyorsun. Bu da bir güvenlik açığı o zaman.
Tabii.
Ya bu konuda bir gelişme, bu son şey değil yani, son nokta değil.
Evet.
Önümüzdeki hava yolları kendileri
çözüm
tabii şey çözüm, hani biz tablet verelim herkesin eline falan.
İnterneti bedava yapacaklar.
Ama onu tabii ekonomiye yapmayacak. Business class'a yapacak.
Uzun yolculuklarda ekonomiye de yapılabilir mi araştırıyorlarmış.
Şahin Havayolu kendine bir çözüm bulacak. Şimdi Ürdün'de bu tweet atmış. İşte ya diyor kitap okursunuz falan yanınızdakiyle sohbet etmek gibi ilkel teknolojileri keşfedersiniz falan diye şakaya vurmuşlar. Bence bu son nokta değil yani. Bu konuda gelişmeler olacaktır.
Kesinlikle. Evet. Samsung yeni Z SSD ve Z NAND ürünlerini duyurmuş.
3D NAND'dan bir sonrası Samsung geliştirmeye devam ediyor. Depolama flash bellek teknolojisini. Şimdi Z NAND çıktı. Onu kullanan da bir Z SSD diye PCI Express SSD duyurdular. Bu şu anda tabii en üst nokta. Daha sonra artık işte 960'lar şu anda bizim gündemimizde. Belki bir 970 serisinde, 980'de ya. Belki.
Yalnız abi görürüz. Sen test ettin o 960 nasıl bir hız?
Ya 960'ın şeyi görüyorsun. Şimdi Samsung 830 demeyeyim hadi ama 840 serisinden beri SSD'de süper gidiyor.
Evet.
850 Pro, 850, 960 hep ilerledi. 960 tabii ki yeni nesil. Yeni nesil olunca kontrolcüsü falan yeni. Görüyorsun bir önceki neslin en üst modelinden yeni neslin düşük modeli bile kat kat iyi performans veriyor. Ya şu anda bu SSD falan teknolojisi günümüzün hızla yükselen teknolojisi. Ve evet, daha da uçacak.
Bence işlemciden çok daha etkili bir sistemde.
Bütün her işlemler diskten yapılıyor çünkü. Daha da bu teknoloji yükselecek.
Ve ucuzlayacak.
Evet, Samsung yüklüyor. Kapasiteler artacak.
Evet, çok önemli.
Şimdi Samsung Z SSD, Z NAND duyurdu. Intel'de beklenen bu Optane'i SSD olarak ilk formunu gösterdi. Evet. Şimdi Optane tam olarak ne olduğu belli olan bir şey değil. Yani Optane memory de var. Normal bellek yuvasına takılacak. Optane cache var. Optane SSD var. Şimdi hatta Optane memory cache olacak da öbürü bellek yerine geçecek falan gibi bir tamamen bir belirsizlik var. Burada şey olay şu. Biz bunu TeknoSeyir'in gündemlerinde falan geçmişte defalarca başka konularda dile getirdik. Şimdi SSD'nin full performansını göstermesini bu SATA diski taklit ediyor olması, bir eski tip işte mekanik diske göre tasarlanmış dosya sistemini falan üzerinde çalıştırıyor olması SSD'nin uçmasını engelliyor. Bilmem kaç kere SSD'nin içinde veri dönüşümü yaşanıyor. Ya. Senin kablodan geçip de belleğine, işlemcine ulaşana kadar. Bundan kurtulunmak isteniyor. İstenen şey bellek gibi SSD'nin de hücrelerinin tek tek adreslenir olması. Birer adres atanması ve bir dosya sistemi falan gerekmeden oraya nokta atışıyla okuma yazma yapılabilmesi. Optane bunu yapıyor.
Evet.
Ve bu şunu getiriyor. SSD normal SSD'den çok çok hızlı ve tek tek adreslenebildiği için hücreleri, sektörleri artık bellek gibi kullanabiliyorsun. Evet. Ama belleğe göre yavaş tabii ki. Fakat ara çözüm. Hani diskten çok çok hızlı, bellekten biraz yavaş. Neden olmasın? Ara bir bellek katmanı gibi.
Bellekten yavaş olacak ama kapasite çok büyük olacak.
Tabii şimdi bilgisayara 512 GB belleği biraz zor takarsın. Hani takılır ama özel anakart, özel işlemci sistem falan. Burada işte 512 GB bellek takmış oluyorsun. 300 küsur GB bellek takmış
ama
oluyorsun
bilgisayara. Ama herhalde şunu hatırlatalım. Bu senin benim toplayacağım teknoküpün içine girecek şey. Bu şu anda sunucu için.
Hayır yani girerim
de. İleride girer de şu
maliyeti,
anda.
Maliyeti, işte, masrafı artı ne yapacağım? Oğlum şeyde Titanfall'u açıp oynayacağım. Evet. Orada bir şey zaten getirmeyecektir.
Evet.
Bu sunucular da bunun hakkı verilir. Ha, ama bu teknoloji sorunsuz şekilde yürümeye başladı mı bize bilgisayara da gelir.
Evet. Seagate'de yeni nesil 12 terabayt disklerini duyurmuş.
Oradaki gelişme de düzenli olarak sürüyor. Bunlar da yine helyumlu. Seagate'in bir ara dalga geçtiği, rakipleri kullandığında dalga geçtiği teknoloji artık iyice benimsedi. 12 terabayt. Önümüzdeki sene 16 göreceğiz.
Evet.
Ve 20'ye kadar gidecek. O hani Seagate zaten duyurmuştu.
Evet.
Mekanik diskler daha hayatımızdan çıkmayacak.
Kesin.
Bayağı bir süre. Gayet de güzel bence. Yani mekanik diski depolama için kullanıp sistem diski olarak SSD'yi kullanmak gayet güzel bir kurulum.
Evet. Çünkü şu an SSD'yi ana disk yapayım depolaması da olsun deniyor ama bu 960 Pro'da 2 terabayt var ama süper pahalı oluyor.
850'de yanılmıyorsam 4 terabayt var. 2,5 inç disk olarak falan. Var var ama onlar alınabilir gibi değiller.
Evet. Bu hafta yine konuşulan haberlerden bir tanesi Türkiye'de fiber internetin ortalama hızı konusuydu. Maalesef Telkoter'den bir bülten geldi. Herkes onu kopyaladı ama orada şey deniyordu. Ortalama 4 megabitmiş Türkiye'nin hızı diye.
Hızı. Sonra
hatta
onun üzerine
fiber internetin hızı.
Ha, fiber
internetin
hızı.
4 megabitmiş. Hatta onun üzerine böyle büyük şey derinlemesine yorumlar yapanlar falan oldu işte. Türk kullanıcısının 4 megabitle imtihanı falan. Kimse şeyi sormuyor. 4 megabit internet yok ki ya. Aldın mı zaten ADSL en basit paket 8 falan yani veriyor.
Biz de hani onlardan yola çıkarak mantıklı açıklama öğretmeye çalıştım. Murat falan da acaba herkes kotaya takılıyor da öyle
ortalama
mi düşüyor,
ortalama mı falan. Falan.
Ama sonradan bunun kaynağını araştıralım dedik.
Ortaya çıktı, yanlış yorumlanmış.
Akamai'nin bahsi zaten kaynak gösterilen raporuna gidip bakınca 4 megabitin üzeri diyor. %78'i. Ha, daha şey yapmamış, ince dilimlememiş. Hani 5 mi 50 mi ama 4 megabitin üzeri %78 diyor. Yani okuduğunu anlayamayıp tercüme eden biri yüzünden basında kopyalama alışkanlığı, sorgulamadan kopyalama alışkanlığı yüzünden vay efendim Türk kullanıcısı 4 megabite mahkum falan diye ortalık yıkıldı.
Akamai zaten fiberi bilmem ne ADSL ayırt
edemez.
Yok tabii o genel şeyi söylüyor. Bak başka istatistikler de var. Onları mesela söylemişler. 10 megabitin üzeri %19.
Evet.
15 megabitin üzeri de %7. Hı-hı. Yani bunun gibi gitgide azalarak hani tabii yükseldikçe hız azalması lazım. Ama demek ki onu direkt yanlış yönlü
yanlış
şey yapıp.
Yanlış birisinin tercümesi sonucu ortalık karıştı. Ben zaten yıllardır şunu söylüyorum. Türkiye'de internetin hız sorunu yok kardeşim. Hızlar iyi.
Hızlar
kota
iyi.
Sorunu
evet.
Kota sorunu var.
Zaten bak aynı raporda şey de var. Ortalama site açılma süresi de var.
Evet.
Orada Amerika ile falan aynıyız. Hem mobilde hem şeyde.
Tabii ki.
Yani hızda hakikaten bir problem yok aslında.
Ha, daha iyisi olur tabii.
Her zaman.
Olur. Olsun. Ama problem
kota.
Kota. O konuda da bu hafta TürkNet evet. Geçen sene biz biraz bahsetmiştik.
Açıklama
geçen
yapalım.
Hafta. Şimdi şöyle bizim orada bildiğimiz daha çoktu söylediğimizden ama açıklayabilir miyiz açıklayamaz mıyız bilmiyorduk. O yüzden geçen hafta birazcık üstünden geçtik. TürkNet firması bu hafta kendisi açıklama yaptı. Santral'de kendi altyapılarını kullanan kullanıcılarına aynı paraya kotayı kaldırıyorlar. Evet. AKN'yi kaldırıyorlar. Biz diyor çok güzel bir açıklama yapmış. Sorun olmaz mı diyor. Olmayacak diyor. Bizim diyor altyapımız bunu müsait. Kaldırmaya müsait. Genişlemeye olanağı da var. Biz diyor bunu yaparız. Ama işte santralde TürkNet'in altyapısı olacak. TürkNet'in cihazları olacak. Her yerde evet. Var mı? Yok.
Onun hani... için evet bir form hazırlanmış abi.
Evet.
Başvuruyorsun. Var mı yok mu sana söylüyorlar.
Evet. Hı. Ya da bekle diyor. Hani kaydol bekle biz haber verelim sana diyor.
Valla güzel uygulama çok konuşuldu. Yani TürkNet sahibi olmayanlar bile bunu konuşuyordu.
Evet.
Ya 60 lira alınan para senden 59 lira taahhüt yok. Adam kaldırdı işte. Şimdi herkesin tepkisi şu. Herkes kendi internet servis sağlayıcısına fırça çekiyor.
Evet,
sizde niye bir şey yok diye ki haklılar.
Şunu hatırlatayım. O ADSL.
ADSL. Ama oldu.
Oldu.
Hani Nisan'ı bilmem ne 2019'a kadar biz düşünelim rüyaya yatalım da sonra bir sonuç veririz falan. Öyle ne oldu işte adam yaptı. Evet. Ben diyor altyapıma güveniyorum. Hani öyle herkes abanacak da router yanacak bilmem ne ben diyor güveniyorum bu şeyi yükü kaldıracağımı biliyorum diyor.
Abi zaten rekabet şartlarına izin versen bu bir tekel şeyini kaldırsan
evet.
Ortadan bunlar kendiliğinden olacak.
Evet.
Hani firmalar birbiriyle yarışacak. Bu da tüketiciye yansıyacak. Bizde bir işte o telekomun altyapı tekelini kıramadığımızdan oluyor bunlar. Zaten TürkNet'te kendi altyapısı olan yerlerde bunları evet. Yapabiliyor.
Ama yani bayağı bir binli bir sayı bu.
Az bir
hani bunu kullanacak değil. Olan. Evet. Yani şöyle daha doğrusu 10 binin üzerinde. Hı hı. 10 binin üzerinde kişi şu anda kapsama alanlarında. Evet şimdi büyük bir yığılma olacaktır. Diyor işte karşılarız biz diyor. Hı hı. Hani altyapımız genişlemeye müsait diyor. Merakla izlememiz gerekecek.
Evet. BTK da birkaç rakam açıklamış bu hafta. Türkiye'de 11 milyon 80 bin adet sabit hat varmış. 75 milyon 60 bin cep telefonu abonesi varmış.
Herkes
de var demek.
Zaten 82 milyon mu ne? Herkesin bir cep telefonu var demek ki. 7 yaşından büyük ya. Herkesin bir telefon var.
Konuşma konusunda da aylık 426 dakikayla Avrupa'da birinci bizmişiz. Ben... Bu gurur duyulacak bir şey mi bilmiyorum.
Bilmiyorum. Evet, ne konuşuyoruz acaba o kadar? Zaten genelde şeyler 500 dakika en az, 1000 dakika falan oluyor. Sana operatörün verdiği paketler. Şeyler. Ben ama onun en alt sınırındayım. Mesela ben aylık 100 dakikayı bulmuyorum bile. Evet. Çok az
ben
konuşan...
de çok az konuşuyorum.
İnsanlardan biriyim ama demek ki millet konuşuyor.
SMS 0. SMS atma 0.
SMS bize atılıyor. İşte evet. Spam SMS, banka SMS'i. Evet. İnternete abone sayısı %28 artmış. 62 milyon kişi toplam mobil ve sabit herkes dahil abone sayısı, internete giren evet. insan sayısı. Cep telefonundan internete girme sayısı da %34 artmış. Bu herhalde birazcık yapılan kampanyaların evet. etkisiyle oluyor.
4.5G'nin falan da etkisiyle.
Telefonların gelişmesi, kampanyalar, kota verilmesi insanlara.
O 75 milyonun 19 milyonu da 4.5G'den yararlanıyormuş şu anda. Rakamlar böyle.
Fiber kablo uzunluğu da %9 artmış.
Az artmış.
Ama eve geliyor mu gelmiyor. Gelmiyor. Yine o şey masal. Fiber arttı.
Evet. Vallahi biz bekliyoruz. Hala gelen giden yok. Apple'dan bir güncelleme geldi. iPad Air 2'yi güncelliyor. Bir de kırmızı iPhone 7 çıkardı.
Evet. Ya Murat aslında Apple'dan daha bir şey bekleniyor. Bir hani Nisan'ın başında hatta bir büyük bir duyurumu yapar falan diye bekliyordu ama sessiz sedasız evet. sitelerinden bir duyuruyla iPad Air 2'yi güncellediler.
Evet.
Pro'sunun küçük ve büyük versiyonları gene kaldı. Yani çok hani ses getirecek bir şey değil. Özelliklerde de çok önemli şeyler yok. O yüzden de zaten pek kimse de sallamadı. Şey düşünüyor insanlar. Acaba hani bir ürün yetiştirilemedi de böyle mi geçiştirilecek? Belki işte Haziran'da olan o geliştiriciler konferansına falan mı kalacak falan deniyor. Bilemiyoruz. Bunları göreceğiz. Kırmızı iPhone daha çok ilgi çekti.
Ya bu zaten vardı bu kırmızı iPod falan. Product Red. Hayır kampanyası aslında.
iPod
hani bu
vardı,
şey değil. Evet. Kırmızı iPhone değil aslında. Tamam hani fiziksel olarak evet kırmızı da. Mesele kırmızı iPhone üretmek değil. Bu bir kanser mi? AIDS mi?
AIDS
karşısında mücadele eden bir girişime destek evet. kampanyası. O yüzden kırmızıları çıktı.
Ama rengi çok güzel. Ben beğendim.
Eskiden U2 iPod'u falan vardı. U2 iPod'u falan vardı. Evet. Öyle şeyler vardı. Onları hep kestiler sonra.
Bir de workflow'u almışlar.
Evet. O da bu if this then that sistemine denk bir otomasyon sistemi alıp ücretsiz yapmışlar.
Bir de tabii önemli bir gelişme var. Google yeni Android versiyonu. Android O.
Alfabetik olarak gidiyorlar. Evet. Z'den sonra ne olacak bilmiyoruz.
Şimdi O'nun ne olacağının tartışmaları başlar.
Abi daha bir öncekini göremedik ki doğru düzgün telefonlarda.
Daha yeni başlıyor. Yani bu geliştiricilere şu anda sunulan bir şey.
O bir nevi tatlı adı bulunacak şimdi. Evet. O'la başlayan ne var?
Ne var?
Bilmiyorum.
Aklıma gelmiyor.
Benim de aklıma gelmiyor hiç. Belki i̇şte, bunu da sorarlar ismini
herhalde,
olsun diye.
Herhalde geyik.
Gofret mofret gibi bir şey bulurlar. Ne tamam da ne özellik olacak? Yani hiç detaylı yani, bir bilgi yok.
Çok aşırı detaylı bilgi yok. Zaman içinde çıkar. Şimdi herkese verdiler çünkü şey developer sürümünü. Ben bir tane analiz ekledim. Ya şey yine görsellerde, bildirimlerde çok fazla değişiklik var. Bildirimlerin nasıl çalışacağıyla ilgili bir değişiklik var. Bazı bildirimleri yani çok bildirim geliyor. Sonra hatırlat deme özelliği falan gelmiş.
İşte arka planda çalışacak uygulamaların ne kadar işte sistem kaynaklarını tüketeceği vesaire falan alanında bazı gelişmeler olacak deniyor.
Şimdi developer sürümlerinde normalde senin benim görmeyeceğim detayda özellik açık geliyor. Test etsinler diye. Onun tabii bir rafine halini görmek lazım.
Şeyde bu picture in picture.
Ha, onu da getirmişler evet.
Standardı da daha bir böyle standart hale oturtuluyormuş herhalde işletim sistemi tarafında.
Bir uygulama.
Bazı telefonlar çünkü tabii. destekliyor.
Tabii tabii.
Bunu daha bir Android'den temel bir şekilde destekleyecekler herhalde.
Esas Google'ın bu haftaki şeyi başka.
Çok büyük krizle karşı karşıya.
Google ve YouTube reklamlarından çekilme kararı aldı bir sürü büyük firma. Ki ben onu 250 firma diye duydum irili ufaklı ama büyükler de var
şimdi,
aralarında.
Çok büyük firmalar var. Mesela AT&T Amerika'da var ama mesela İngiltere'de bu Havas reklam ajansının müşterileri ki Havas dünyanın en büyük ikinci ajansı mı birinci ajansı mı ne? Onun bir sürü müşterisi. Ya onun müşterisi hiçbir zaman oradaki bakkal George olmuyor. Hepsi dev firmalar. Onlar bütün reklamlarını Google ve YouTube'dan çekiyorlar.
Sebep ne?
Nedeni diyor ki kardeşim buraya diyor işte El-Kaide video yüklemiş.
Altta
onun diyor başında pre-roll olarak benim reklamım çıkıyor tabii, diyor. Tabii, onu doğru. İzleyen de vay işte El-Kaide sponsored vay British Telecom gözüküyor. Yani adam öyle anlıyor. Şimdi şöyle bir olay var. Bu bizim de başımıza geliyor. Sen Google sen bir video koyuyorsun YouTube'a. Diyorsun ki YouTube'a buna reklam al. Ne alındığını bilmiyorsun. Adam senin hiç hoşlanmadığın bir şeyi de alabiliyor. Senin burada çok az kontrolün var. Sen genelde olan olup bittikten sonra müdahale edebiliyorsun.
Evet.
Bu çıkmasın diye. Şimdi tabii bu Tekno Seyir için falan şey değil. En fazla ne sevmediğin bir şey işte rakip site reklam vermiş bize dersin. Bir gün sonra kaldırırsın unutulur. İkinci gün unutulur gider ama tabii ki dev firmalar işte British Telecom yok işte havayolu şirketleri falan olunca bu kadar kolay olmuyor
evet.
Mesele.
Evet. Çözülmesi. Milyon dolarlar konuşuyoruz.
Zaten sen isyan etsen YouTube'un umurunda olmaz da
tabii,
işte böyle büyük firmalar olunca.
O yüzden büyük firmalar Google'a dediler ki kardeşim saçma sapan videolar, içerikler yükletiyorsun, indeksliyorsun.
Evet.
Bizim de reklamımız bunlarda çıkıyor.
Ya.
Biz dediler yokuz. Google işte reklam verenlere sağladığı yönetim araçlarını birazcık daha geliştirdi. Daha da geliştireceğim diyor falan öyle bir yanıt verdi ama şu anda ciddi bir krizle karşı karşıya.
Abi bak işte YouTube'un çöplüğe dönmesi geldi kendilerine vurdu en sonunda.
Öyle. Öyle. Öyle.
Ne yapacaklar göreceğiz. Bir haber daha var yine gündemi meşgul ediyor. Bir Türk hacker grubu 7 Nisan'da milyonlarca
iCloud hesabını sileceğim diyor.
Resetleyeceğim diyor.
Para istiyor.
Para istiyor Apple'dan hem de iyi bir para istiyor.
Apple da olmaz bir şey dedi özetle.
Şöyle diyor, öncelikle hani sistemlerine mi sızıldı diye ona bakmışlar. Yok bir sızıntı gözükmüyor. Şimdi evet. Yaptıkları açıklamada diyor ki bu adamlar hani bu belli ki diyorlar başka yerlerden bu hesapları ele geçirdiler. Başka uygulamalardan falan. Hani bizle alakası yok diyor.
Ya şey diyorlar, iki aşamalı doğrulama olmayan hesaplarda belki başka yerden aynı şifreyi kullanıyorsanız burayı da belki kontrol edebilirler ama hani bunun dışında şu an bir şey yok gibi görünüyor.
Bekleyip görecekler.
Evet. 7 Nisan'a kadar mı ne süre vermişler zaten evet. Sanırım. Onlar da iddialarında ama şeyler hani Apple'ın açıklaması
yapacağız
başka
diye
açıklama yapmışlar.
İddialılar. Bakalım 7 evet. Nisan'da
anlaşılacak.
Biz mesela. Apple kullanıcısı olmadığımız için kenarda elimizde mısırla
bekliyoruz.
Bekleyeceğiz.
Vallahi ben Apple kullanıcısıyım
Eşe,
ama
sen düşün.
Şey iki aşamalı şey açık bende. Ona rağmen de olursa.
Şifreyi de değiştirirsen evet. Tamamıyla güvende olursun.
Bir de şifre demişken bu şifre uygulamalarının en hani popülerlerinden biri LastPass. Yine güvenlik açığı
evet,
konusu.
Evet yine buglar bir Google çalışanı işte çeşitli açıklar buldum. Bu açıklar sayesinde kullanıcının şifreleri çalınabilir iddiasında. LastPass tabii ki hani ya bakarız ama yok öyle şey falan iddiası öyle şeyinde diyor. Yanıtında. Ya bu hep olacak. Çünkü şimdi LastPass falan kullandığın zaman büyük bir kendini riske atıyorsun.
Kesin.
Bir şifreye bağlıyorsun. Bütün 1000 tane şifreni tek bir ana anahtar yapıyorsun. Yani single point of evet. failure deniliyor. Bir hatada her şey gidebiliyor. Gidiyor. Ama işte günümüzde
çağırıyor
de 1000 tane şifreyi akılda tutmak olacak evet. Şey değil. LastPass ve benzeri bir şey kullanmak durumunda kalıyorsun.
Öyle. Yine bu hafta kendiliğinden biraz da ortaya çıkan bir şey. Yerli ve yabancı içki firmalarının sitelerine, daha doğrusu sosyal medya
hesaplarına
Türkiye'den erişim engellendi ama...
Ben girebilirim
kimin
ya.
Kimin yaptığı baktım. Belli değil.
Evet. Yani bir tersten işliyor. Yani sen girmek istiyorsun, senin ülkenden bu siteye girilemez diyor.
Yani ben girebiliyorum.
Artık DNS değiştirerek ya da işte VPN kullanarak herkes
yok,
yerine
VPN
girebilirsin
de... Yok VPN falan
yok yani. Ben denediğimde ben giremiyorum.
Allah Allah.
Denedim birkaç tanesini. Enteresan bir şey. Hiç ben görmemiştim.
İnternet sitelerinde de galiba o aynı şey olmuş ama.
Şöyle zaten internet sitelerine erişim olmaması eski bir karar. Hmm. Yani yanılmıyorsam 2013'te ama bu sosyal medya hesapları.
Tabii tabii.
Ve yabancıları da kapsıyor.
İlginç.
Evet.
Ya şimdi burada risk şey bence abi. İnternetin gitgide bu radyo televizyon gibi algılanıp da hani oralarda biliyorsun çok sıkı kontroller var. Yani internete de bunları yaygınlaştırmaya başlarlarsa bizim bile işimiz yani, sıkıntıya girecek
RTÜK
yani.
RTÜK internete geldi mi biz tamam akşamına biz kapa git.
Çünkü bak şeyi görüyorsunuz televizyonda teknoloji programı yapmaya çalışan
isim vermeden.
Evet meslektaşlarımız var nasıl zorlanıyorlar ve o kadar dikkate rağmen yine başları belaya giriyormuş anlatıyorlar bize.
Ya çünkü şimdi tabii şu da var hani o formatta ürün incelemesi yapacağım diye uğraşmayacaksın. Çünkü ürünün adını söyleyemiyorsun.
Söyleyemiyorsun abi.
Elimde gördüğünüz tablet.
Aynen
Allah
böyle
sizi
yapıyorlar.
İnandırsın, nefis bir tablet.
Evet, aynen böyle yapıyorlar.
Çünkü şey söyleme şansın yok.
Marka yok.
Asus, yani öyle şey mi olur? Yani neyi incelediğini söyleyemiyorsun.
Ya.
Dolayısıyla biz kaparız. Toplarız eşyaları. Bitti. Bir gün sonra da kamyonet gelir, boşaltır burayı. Tamam.
Bize onu soruyorlar. Niye siz televizyonda işte böyle bir şey yapıyorsunuz? Yapamıyoruz.
Yapamaz.
Yani zaten. Teklif gelmediğinden değil bu arada.
Yapamazsın.
Yapamıyorsun.
Marka söyleyemeden ne yapacaksın ya? PlayStation'ı anlatıyorsun. PlayStation diyemiyorsun. İş bu oyun konsolu.
Ya benim YouTube konusunda beni çağırmışlardı. CNN Türk'te miydi neydi? Orada çıkmıştım ben multiplayer şeye. Çok YouTube dedim diye uyarı geldi.
Değil mi?
Konu YouTube ama. Hani...
İşte malum video sitesi falan diyeceksin. Evet. Ya yani olmaz sonuçta, olmaz yani. Bizim yaptığımız tür şeyi orada
i̇şte
yapamaz.
İnşallah hani bu noktaya gelmez, ben buradan abi, hareketle evet. Bunu söylüyorum.
Şey oluyor. Şimdi bunun yüzünden bunu denemek için insanlar şeyi düşünüyor. Hacı abi,
abi benim aklımda yoktu işte, ben denemek için girdim yani.
Tabii.
Oluyor mu olmuyor mu?
Tabii hepsinin, bütün firmaların sitesi şeyi varmış, hesabı varmış. Ya. Bilmiyor, hiç aklına bile gelmezdi. Şimdi hepsini takibe alıyorsun.
Saçma zaman işler abi.
Neye de yaradı bilinmez.
Bu ilginç. Anadolu yakasında 9 belediye Pardus'a geçecekmiş.
Biraz geç.
Geç ama ilginç yine de.
Ama bu peki doğru bir şey mi? Çünkü Pardus'un gelişmesi sürüyor mu?
Sürüyor.
Sürüyor. Döbyan temelli olarak ayrıyeten bir şeyler
sürüyor.
Ekip
de işte evet. Devam ediyor. Biz de bir takip etmiyoruz ama. Bunun da eğitimine başlamışlar.
Biz birkaç günden önce konuşmuştuk. Almanya'da geri dönen bir belediye
evet.
Vardı Windows'a.
Evet.
Onlar Linux'a geçmişler. Bir 5-10 yıl kullanmışlar.
Ya, hadi Alman belediyeler zengindir. Bizimkilerin için bu lisanslardan kaçma olsa yine bir kar edilir yani.
Ya şimdi şöyle bir durum var ama Linux'la bir altyapı kurduğunda ya da bir firma kurduğunda falan bu sefer de bir şey hizmet alıyor. Yani tamam işletim sistemine, yazılıma para ödemiyorsun ama hizmete para ödüyorsun. Yine bir para gidiyor yani cepten.
Tabii. Ama bak ne oldu? Microsoft diyor ki çıkıyor, ben bundan sonra 7 ile 8'e yeni işlemciye bilmem neye destek vermiyorum deyip kestirip atabiliyor.
Evet.
Linux'ta o eski donanımda bile düzgün çalışan bir altyapı
kuruyorsun. Bir de açık kaynak yani. Sonuçta evet. Oturup kendini geliştirebilirsin.
Bakalım nasıl olacak?
İşte bir internette kullanıcının yanlış bir şeye tıklayıp da network'e birilerini sızdırma olasılığı daha düşük.
Aynen. Abi, bu belediyelerde falan kullanılan şeylerin çok büyük bir kısmı zaten tarayıcı üzerinden yapılabilecek şeyler.
Evet.
Ha, bir yandan
çünkü sonuçta doküman yönetimi falan çalışıyor aslında bunlar da büyük oranda. Sen bunu sistemini buna kaydırırsan o zaman zaten Linux, Linux'la falan çok derdin kalmıyor. İşte tabletten bile yapar hale gelebiliyorsun.
Tabii.
Hani firmaların, bunu yapabilecek olan firmaların, belediyelerin zaten bunları düşünmesi lazım.
Altyapıları öyleyse kullanırlar. Tabii şey de olur, şimdi bir sürü memur isyan edecek, solitaire çalışmıyor. Ya şu falan iş yeri için bir avantaj da bir adam oradan işe gelirken tezgahtan aldığı bir oyun CD'sini takıp çalıştıramıyor Linux'a. O da bir avantaj. Yani ben işveren olarak isterim bunu. Hem güvenliğim artıyor, hem kaytarma durumları azalıyor. Ama evet. İşte kullanılan yazılımlar önemli.
Evet. ARM'dan yeni işlemci mimarisi geliyor. Dinamik.
Evet. Big Little'ın yerine ya da Little Big miydi?
Evet.
Yerine daha gelişmişi, daha çok çekirdeği destekleyen yapı geliyor. Orada yüksek performanslı ama çok güç tüketen çekirdeklerin yanında düşük performanslı ama çok az güçle çalışan çekirdekler birlikte oluyordu işte Big Little'da.
4x4 çalışıyordu.
Ha, önemsiz bir iş yapılıyorsa küçük çekirdekler çalışıyordu. Şeyde oyunu açtın mı güç tüketen ama hızlı çekirdekler devreye giriyordu. Bu sistemi şimdi daha çok çekirdeği falan destekleyecek şekilde
evet.
Güncellediler.
Hem yapay zeka ve machine learning desteklemek için. Yani onları odaklayarak bu işlemci ürettik.
Onun da sonucu şey olacakmış. Cep telefonu senin alışkanlıklarını, uygulama alışkanlıklarını daha rahat öğrenip bütün güç tasarrufunu falan senin kullanımına özelleştirecekmiş. Bunun yolları açılacakmış falan filan. Bir de şey diyor ARM. Artık diyor hani 4x4 kullanmak zorunda değilsin. Bu çok esnek bir yapı. İstediğin gibi konfigüre et diyor. O çekirdeklerin nasıl
sekizli
olacağını.
Sekizli falan.
Tabii.
Kümeler oluşturabilirsin evet. Diyor. Ya bu işte yalnız pil teknolojisinde kesinlikle bir gelişme ya. Olmuyor. Başka diğer telefonun
dışında
bütün teknolojiler bin bir takla atıyor pil ömrünü arttırmak için. Pillerde bir değişme yok.
Hiçbir şey yok.
Arada sırada işte camdan pil yaptı falan geçen hafta gibi onu çıkıyor ama bir şey çıkmıyor.
Ürün olmuyor.
Bir türlü yani, gelmiyor. Evet yani.
Senin telefonun aynı hep.
Intel'de yapay zeka operasyonlarını yeni bir birim altında toplama kararı almış. Onlar da habire bu işleri yapıyorlar ama biraz dağınık bir yapıymış anladığım kadarıyla. İşte bu yapay zeka ve machine learning az önce söylediğimiz birim artık bir tane olacak.
Evet.
Intel artık bir rotayı çizmiş görünüyor. Geçen hafta da işte 15 milyar doları Mobileye vermişlerdi.
Evet.
Intel böyle bir rota çizmiş.
Yani Intel bizim bildiğimiz eski şeylerden başka bir rota çizmiş. Evet. Öyle desek daha doğru olur.
Corsair'dan bir enteresan bir şey geldi. Normalde o kasa üretiyor. Biz de hepsini neredeyse incelemiştik. Ama bu sefer bilgisayar yapmışlar. Corsair One.
Komple sistem duyurdular.
Senin küçük sistemi taklit etmişler. Hemen.
Evet. Ama tabii bu şimdi kasası, soğutucusu falan hepsi bir yani tasarlandığı için
güzel bir
full
şey
su soğutma, ekran kartı dahil suyla soğutma falan var ama küçücük bir kasada.
1080 var içinde. Yani 1080'i sığdırıyor. Sığdırmışlar.
Evet. Oldukça ufak bir kasada tam güçlü bir bilgisayar.
Evet.
Corsair One. Türkiye'ye herhalde sistem olarak gelmez.
Bakalım gelirse de bakarız, inceleriz.
Yani fiyatı nasıl olacak aslında? Çünkü aslında güzel bir fiyatla gelinirse tercih edilir.
Şöyle
yani.
Oluyor. Bu bizim Asus'un GR8'leri falan da var ya. Onlar barebone aslında. Ülkelere göre konfigüre ediliyorlar. O yüzden tek bir fiyat veremiyorsun. Mesela ben inçide 1080 takılıyor diyorum ama Türkiye pazarına pahalı kaçtığı için 1060 da geliyor gibi düşün.
Biz razıyız canım. Bir şekilde gelsin de görelim yani. Yani ben küçük sistemleri seven insanlar olarak.
Evet.
Seçenek olması iyi.
Instagram'a iki faktörlü koruma gelmiş.
İyi. Geç ama.
Geç oldu ama.
Evet.
Lazımdı. Artık bir daha onay. Cep telefonunda mesaj şeklinde falan. Her şeyde olması lazım.
Evet.
Aynen. Çalınabiliyor çünkü bunlar. Riskli. Evet. Instagram'da bayağı yaygın kullanılan
sonra
bir sosyal ağ artık.
Orada kullandığın şifreyi 15 tane sitede kullanmış oluyorsun.
Aynen.
Evet.
Felaket
az oluyor. Önce konuştuğumuz şey işte.
De şey, hassas içerikleri blurleyeceklermiş. Sen tıklayarak görecekmişsin, görmek istersen.
Peki herkes tıklar.
Evet.
Evet.
Hassas.
İşte o hassasiyet yine hassas. Çok geniş bir kavram tabii.
Adam gecenin yarısında şey koyuyor, yemek falan koyuyor. Benim için hassas o. Acıkıyorsun gece 3. Nerede ne yiyeceksin? Dolapta bir ekmek var, margarin var. Benim için hassas içerik bu.
Bizim de başımıza şey gelmişti ya, bir videoda yılan mı koymuştuk böyle?
Yani belgesel.
Belgeselden bir parça koymuştuk. O yılan kimisine göre çok hassas adam, bir içerik mesela.
Yılana renkler, şeyler, hani o videonun renkleri falan muhteşem diye biz kullandık.
Adam, amaç oydu orada onu göstermek.
Yılan çıktı diye kaçmış bilgisayarı bırakıp kimisi. Valla benim için hassas içerik, dediğim gibi ilk aklıma gelen o yemek içmek yani.
Doğru.
Çünkü gece 4'te bizim çalışma saati, normal mesai saatinde uygunsuz içeriklerle karşılaşıyorsun.
WhatsApp durum mesaj özelliği geri gelmiş.
Geri geldi, Android'den. Geri adım atıldı. Yine eski sistem.
Ben hiç kullanmadım.
Ama yeni şeyde kalkmadı anladığım kadarıyla. Tabii, yeni hani böyle herkese geldi. Gidecek mini video falan kalkmadı. Ama yine tek satır.
Abi siz yazıyor musunuz öyle
şeyler? Ben hiç yazmıyorum. Kimse yazanı da görmedim. Kimse ya varsayılan ki. Mesajlar vardı. Bir onlardan seçenler tek tek görünüyor da.
Ya o arkadaş list. Şimdi WhatsApp'a baktığın zaman chatlerin ekranı geliyor sana. Hmm. Onun kontak kısmına gelirsen o statüsleri görüyorsun. Oraya da ancak 40 yılın başında ya filancayla daha önce hani hiç konuşmadığın birisi var mı? Evet. Onu bulabilir miyim buradan diye onun için giriyorsun. Olmadı yani.
Evet. Hayır, bu kadar da konuşulmayan bir özellik niye geri geliyor? Demek ki kullanan var.
Tepki oldu ya kaldırdığınız
diye. Evet, insanlar
kullanıyorlarmış.
Eski şey kalsın istediler. Sistem kalsın istediler.
Medium'da paralı üyelik seçeneği getirmiş. Ayda 5 dolarlık.
Ama ne verdiği belli değil.
Türkiye'deki faaliyetini durdurmuştu zaten. Değil mi?
Bir de değil mi? Öyle bir şey vardı.
Geçen hafta konuştuk.
Evet. Ama bu şey değil. Hani zorunlu bir şey gibi gözükmüyor. Bir de dediğin gibi ne verdiği de belli değil şu anda.
Sen 5 doları ver, biz sana zamanla bir şey vereceğiz diyor.
Şey diyor ama bunun karşılığı şu an diyor size pek bir şey sunamıyoruz ama diyor 5 dolar senin takip ettiğin yazara gidecek. Biz bir kuruşu bile almayacağız diyor.
Biz komisyon almayacağız. Direkt yazarlara destek vereceksin diyor.
Güzel.
İlerleyen dönemde sadece işte paralı kullanıcılara özel yazılar yazan yazarlar falan
hemen
çıkacak herhalde.
Hemen açıyorum Medium. Tamam. Ama Türkiye'yi kapattı.
O para buraya gelemez abi, sana da zaten.
Doğru, PayPal'da yok.
Hiçbir şey yok. Cisco'dan bir haber var. bazı switchlerinde kritik bir açık tespit edilmiş. Bunu da şeyle bağlantısını kuruluyor. Bir, şu Wikileaks belgeleri verdi ya.
Evet.
Bir anladığım kadarıyla onun etkisiyle bir bakmışlar ya bizde bir açık falan var mı diye bunu keşfetmişler.
Cisco büyük başın derdi büyük olur o kadar. Şeymiş. Altyapıda çok kullanılıyor ki.
Var haberde hangi switchler oldu. Orada telneti kapatacakmışsın. Şu anda bir çözümü yokmuş bunun çünkü. Adam çünkü onun üzerinden senin bütün şeyi alıyormuş eline kontrolü.
Vallahi son kullanıcıyı pek ilgilendiren bir şey değil.
Bu çok ilginç. Amerika'da yine bir şeyler oluyor. ISP'lere kullanıcıların verilerini izinsiz paylaşma ve satma hakkı getiren bir yasa. Evet. Ve hani onayı geçti.
Ya Trump son geldiği onayları. İçin artık her türlü akıl tutulması olacak işte. Bütün firmalar şeyler
ama bu senatodan geçti. Yani Trump da onaylarsa da zaten.
Tabii onaylar Trump'a doğru geliyor işte ufak ufak.
Onun başkan olması zemini hazırlıyor. Bütün
aynen.
Daha cesurca, daha cüretkar girişimler için. Burada da işte ISP'lerde deli kullanıcıların internet kullanımı konusunda deli gibi veri var. Adamın sunucusu üzerinden çıkıyorsun internette. Her şeyini senin biliyor adam. Hangi siteye girdin, hangi resme çok tıkladın bilmem ne.
Tabii.
Bunu şimdi paket halinde isteyenle satabilecek. Bu
altın ama herhalde bunu şey yaparlar. Anonimleştirerek satılıyordur. Yani
bilmiyorum. Bu,
işte şöyle mesela Murat şuraya girdi gibisinden
öyle yapmaz
değil de.
Herhalde. Öyle
işte
yapmaz.
Kullanıcıların %30'u şöyle yaptı, bilmem ne böyle yaptı falan gibidir bu.
Evet.
Öteki türlü çünkü hiç
olacak
değil.
Ama geçmişte bunun çok daha azını Amerika'da ne olaylar oluyordu hani çıkmaması için. Şimdi çıkmış yani neredeyse imza aşamasına gelmiş.
Muhtemelen de geçer.
Herhalde. Oyun dünyasına geçeyim.
Çare VPN.
Çare VPN ya tabii.
Kesinlikle değil.
Evet. Superman Yuran Android'e geldi. Çok sevindik.
Çıktı. Hiçbir şey anlamadık. Yükledim.
Abi ben iPhone'a geldiğinde söylemiştim zaten kötü bence güzel değil diye.
Abi pahalı pahalı.
Bir numarası yok yani.
Pahalı. 34 lira mıydı?
Android'de şu anda ki şey yapmışlar. Bedavaya hani ilk iPhone'da çıktığına göre daha çok hani güncellemelerle biraz daha bir şeyler vermişler bedava oynanabilecek ama sonuçta 34-35 lira full oyun için para istiyor. Bir şey çok hoşuma gitti. O 35 lirayı istediği ekrana şey demiş. Daha istemeyeceğim. Hani daha bir de bunu verip de oyun içinde de coin satın al bilmem ne Yoshi'ye para yedir falan. Öyle bir şey yok diyor. Bir şeyde hani 35'i alacağım gideceğim diyor. Bu çok hoşuma gitti bunu açıkça belirtmeleri. Çünkü bu free to play'lerde falan benim hep şey kaygım var. Freemium'larda ne kadar harcayacağım? Bununla bitecek mi?
Ya.
Hani çünkü çok salak oyunlarda öyle paralar, paketler istiyor ki 180 liralık bilmem ne coin paketi öneriyor sana oyun.
Evet.
Falan hani burada şey güzel 35'imi alırım ben giderim abi. Nintendo'nun bu açık oynaması hoşuma
35
gitti.
35 verilir mi peki?
Ben vermem.
Değil mi yani güzel
çünkü
değil
şey yani. Yok yani tamam bir Mario gibi Mario'nun
adamı var orada diyorsun
hani
değil mi?
Hani kendi koşanı gibi falan bir şeyler olmuş
sen
ama.
Sen zıplatıyorsun sadece abi bir şey yapmıyorsun ki.
Bazen geri gidiyor. Yani tam çözüm. Şimdi biraz da şey yapmak istemişler. Tamam basit bir hani Endless Runner falan türü bir şey içlerine sinmemiş. İşte şey yapıyorsun bir köy gibi kazandığın oyun içinde kazandığın parayla köy gibi bir şey şatoyu upgrade ediyorsun falan filan. Bir şeyler eklemişler anladım. Falan ama iyi olmamış. Çünkü Mario'da öyle komplike şeyler yoktur abi. Düz gidersin mantara kafa at. İşte tuğlaya kafa at. Kaplumbağayı ez. Kızı bulama. En sonunda gidiyorsun kız diyorlar ki kız burada değil yanlış gelmişsin. Mario'nun sonu öyle. Gidiyorsun diyorlar ki kız başka yerde sen Haybe'ye gelmişsin buraya kadar diyorlar geri dönüyorsun. Mario budur yani tutup da öyle üst kurma bilmem ne ekledin mi komplike
başka
oluyor.
Başka bir şey oluyor. Ben küçükken de sevmezdim ve şey vardı Commodore 64'te Gianna Sisters vardı ben onunla oynuyordum.
Onun çakması.
Evet.
Onun da ne olduğunu anlayamadık
o
ya.
O daha güzeldi müzikleri falan.
Yine aynı tuğlaya kafa aynı, içinden tabii. Dönen bir şey çıksın falan filan. Mario'da mantar çıkıyor mantarı yiyince. Farklı bir dünyaya gidiyor.
Evet.
Boruya giriyor falan. Ya güzel oyun canım. İşte en saf haliyle platform oyunu Mario. Şimdi Super Mario Run mutlu etmedi.
Mass Effect Andromeda çıktı. Ama
çıktı mı ben anlamadım ya.
Çıktı,
herkes
çıktı.
Oynuyor.
Çıktı da.
Öyle bir yani ben uzun zamanda yine üzerinde bu kadar uzlaşılmış olumsuz incelemeyi görmedim bir oyunda. yarım yamalak çıktığı çok belli.
Hem de koskoca Mass Effect.
Çok saçma hatalar var. Yani işte orada da biliyorsun Mass Effect bir ekip çalışmasıdır. Sen tek başına gitmezsin arkadaşlara. Şey falan var. Sen buraya geliyorsun. Adamlar şu masanın üstüne falan çıkıyorlar. Hani hiç kontrol yok. Durmasını gerektiğini bilmiyor yani. Böyle gidiyor oraya.
Ne? Kimse bakmıyor mu buna ya? Çok piyasaya verilmeden önce.
Hepsinde böyle bir tuhaf bir bakışlar var. Ana karakterler bir tuhaf bakıyor falan. Yine yüz ifadelerini yanlış yapmışlar. Eksik yapmışlar.
Ya işte yani olacak işte.
Ya işte oyun firmalarının bu kadar kullanıcıya saygısı. Yani bunlar bizde hiç olmadı böyle şey mi diyorlar yani. Bu hatalar nasıl görülmemiş etmemiş. En ufak bir saygıları yok. Veriyorlar şeye. Piyasaya oyuncular alıyor.
Evet.
Ama bunu da bu hale getiren kendine oyuncu diyen kesim. Bilmem ne kadın yorumcu bize oyuncularla dalga geçti bilmem ne diye kadını öldürmeye kalkışan oyuncular bu hakaretleri içlerine sindiriyorlar abi.
Evet.
İşte sonra böyle şeyler oluyor. Kaçıncı şey bu?
Kaçıncı?
Batman, Assassin's Creed, Unity bilmem ne.
Hep altından Ubisoft çıkıyor farkında mısın?
Ya gitgide artarak.
Bu sefer Electronic
Arts. Bu sefer Electronic Arts. Evet pardon.
Artıyor tabii ki.
Ubisoft dememin sebebi şu. Wildlands aynı şey oldu. Hmm. Dün 4 GB yama geldi.
Bir ay oldu değil mi çıkalı? Evet, yaklaştı ya da.
Yani şeylere bakıyorsun düzeltilenler listesine. Ya inanamıyorsun bunlar nasıl böyle çıktı bu oyun diyorsun. Çıkmış.
Ama çıkıyor işte. Çıkıyor çünkü bu sektörde pre-order diye benim nefret ettiğim bir şey var.
Evet.
Ya çıkmamış bir şeye niye para veriyorsun kardeşim? Böyle çıkıyor işte.
Ya.
Evet. Ha ama benim hep söylediğim artık söylemekten sıkıldığım bütün bunları gazlayan da oyun yayınlarının çıkmamış oyuna ödül vermesi.
Aynen.
Bir hayal dünyasında yaşanıyor. Birileri çıkmamış oyuna editörün seçimi falan ödül veriyor. Öbürleri çıkmamış oyunu satın alıyor birileri. Sonra çıktığı zaman bakıyoruz. Hani mesela No Man's Sky bilmem ne. Hani kimse itiraf da edemiyor ya bu rezalet bir şey diye. Öyle bir sessizlik içinde birazcık 15 dakika uğraşılıyor. Sonra sessizce bırakılıp gidiliyor.
Geçmişe göre farklı olan bir şey var. Artık oyunları iade etme seçeneğin daha fazla.
Evet.
Ama hala her platformda da o kadar kolay değil o işler.
Ya bir daha pre-order tabii mesela ki olacaksa tamam bir şeyler veriyorlar ama fiyat indirimi falan olsun bari.
Yok.
Hani o da bazen aynı, tam parayı oluyor. Veriyorsun işte iki tane kötü şey veriyor sana.
Oyun içinde.
Oyun içinde.
Hiçbir şeyi değiştirmeyen.
Değiştirmeyen evet. Aynen yani saçma sapan bir şey.
Tabanca tüfek veriyor.
O yüzden ben hayranıyım Mass Effect'in. Bütün her şeyini oynadım. Kitaplarını falan da aldım. Bunu şey o incelemelerden sonra ben bekleyeceğim.
Şey de kötü mü peki? Sadece bu mu yoksa konusuyla ilgili onlar falan da eleştiri var mı?
Onlar da hiç beğenilmedi. Yani biraz şeyden kaynaklanıyorlar. Bazı oyunlar karakteriyle, kahramanıyla artık o kadar iç içe geçiyor ki sen reset attığın zaman bir boşluk oluyor. Hmm. Bunda mesela eski oyunla alakalı hiçbir şey yok.
Ama
yeni kahramanlar var. Adamın sen beğendiğin kahramanı bırakmışsın orada gelmişsin. Adapte olamıyorsun bazen işte burada. Bir de şey çok saçma. Sen işte bu olay çok uzun yıllar sonra Andromeda'ya gönderiyorlar. Hani dünya bizim galaksi yok olursa yaşasın diye. Gidiyorsun gittiğin yerde hala aynı silahlar var. Ya hiçbir değişiklik yok. Gittiğin yerde aynı ırklarla. Yani yenileyememişler kendilerini. Çok fazla mantık hatası var.
Ben bizim galaksi yok olursa zaten... Şimdi bizim galaksi Andromeda ile çarpışacak. Zaten hani oraya kaçmanın pek şeyi kalmıyor aslında.
Ya aslında biraz da o var. Şimdi Reaper denen bir işte üstün ırk geliyor. Silip süpürüyor dünyayı. Ya bizim galaksiyi. Oraya niye gitmiyorlar? Ya da niye gidemiyorlar?
Biz gidiyorsak onlar niye gelmiyor?
Biz gidiyoruz. Yani çok fazla böyle
evet, olmuş.
Mantık hatası var. Şey de sebebi de şu bu oyunun çıkma sebebinin. Üçünün sonu o kadar kötü oldu ki skandal oldu. Adamlar aslında şey düşünüyor ya bir reset atalım. Hiç alakası olmasın. Devam ya gözükmesin.
Bence ondan değil. Para kazanmak için yapıyorlar. Yani
hayır.
Sonuçta güzel bir seri var.
Üçü devam ettiremeyecekleri şekilde bitirdiler. Dört olamıyor oradan
i̇şte
sonra.
İşte tamam anladım.
Burada diyorlar ki bir başka galaksiye gittik. Oh her şey eski halde sıfırdan başlıyoruz.
İşte o da olmuyor.
Ama olmamış.
Ya birazcık şeye de yalnız dikkat etmek lazım. İnternetin bir linç kültürü var. Bir kere kötü eleştiri başladı mı ondan sonra herkes... Şimdi orada cart curt yazanların büyük bir kısmında oyun yoktur bile falan. Yani normal bu hep iyide de aynı şey oluyor.
Oluyor.
Nasıl başlattıysan bizim sitenin yorumlarında bile aynı şeyi görürsün. Görürsün.
Görürsün tabii aynı.
Negatif başladı mı herkes küfür eder. Pozitif başladı mı herkes iyi der. O yüzden hani çok da şey yapmayacaksın. Hani böyle internette dev bir çığ oluştuğu zaman çok dikkate almayacaksın. Kendi kendini büyütüyor çünkü.
Kesin.
Ama hani ortada iyi bir şey olmadığı da belli.
Belli.
Tartışılır tarafı yok.
Biz de inceleriz ama hani yakın gelecekte olmaz. Hani çok oyun çok büyük.
Bir güncelleme beklerim diyorsun.
Güncellemenin haricinde yani bayağı bir saat gömmen lazım. Hı. Onu da sağlamışlar. Oyunda yani hiçbir şey hızlı olmuyor. Her şey. Hı. Ve şey benim için kritik cümle şu. Eğlenceli değil. Yani seni bir şeylere zorluyorlar. Bir şeyler yapıyorsun. İşte yan görevler falan. Ama eğlenmiyorsun bunu yaparken. Izdırap çekiyorsun.
Evet, iş bitsin diye.
Evet bak Destiny'yi hep konuşuyoruz. 1000 kere oynuyorsun. Aynı bölümü oynuyorsun ya. 1000 kere ama çünkü eğlenceli. Bu kadar basit yani.
Evet.
Far Cry formülü niye başarılı? Hepsi eğlenceli çünkü. Hı-hı. Hoşuna gidecek şekilde hazır. Gerçekçilikten biraz kopartıyor belki seni ama tamam olsun ben eğleniyorum kardeşim işte. Şimdi bunu becerememişler oyunda. Herkesin eleştirisi bu. Yani bir şeyler koymuşlar ama eğlenmiyorsun, sıkılıyorsun diyor adam. Bunu patch'le yamayla çözemezsin. Bakalım göreceğiz. Ben de biraz evet. Bakacağım. Bir inceleme çıkartırız. Bendeki haberler böyle.
Evet, bu hafta pek Sebit gerçekleşiyor ama Sebit tabii var, kimsenin umurunda değil. Almanya Hanover. Artık önemini o Türkiye'deki Sebit zaten kalmadı. Yok. Dünyada da önemini o kadar yitirdi ki artık gündemde bile değil.
Değil mi?
Şimdi telefon firmaları zaten
gitmiyor pek.
Çok kısa süre önce işte 15 gün önce
Mobile World Congress'te
yapıyor şovunu. Teknoloji firmaları yılın başında Amerika'daki CES ya da işte Haziran'da Computex. Burada göstereceklerini gösteriyor. Bilgisayar komponent falan firmaları. Hanover'a hiçbir şey kalmıyor ki Sebit'e. O yüzden işte şimdi gerçekleşti. Giden çok az. Konuşan hiç yok. Değişen
fuar pahalı. Abi şey yani katılımcılar için çok pahalı. Adam gitmiyor yani. Artık katılmıyorlar firmalar.
Çünkü geri dönüş alamıyorsun.
Ya da diyor ki adam ben diyor oraya o parayı vereceğim kendi eventimi yaparım.
Tabii.
Dünyayı da çağırırım buraya.
Ya bir de internetten kitlelere ulaşmak çok daha kolay. Tabii eskiden canım. Yoktu yani.
Eskiden basın firma için de bir köprüydü okuyucularına ulaşmak için. Sana yalvar yakar oluyorlardı. Sebit'e gel de bizim işte anakartlara bak. Şimdi zaten seni es geçebiliyor firma. Evet. Direkt dokunuyor tüketiciye. Tabii. Değişiyor işte bütün dünya.
Önümüzde şu an önemli tek şey şu S8.
S8 o herhalde sonra. Gelecek hafta artık duyurulur ya.
Evet.
O Mart'ın sonu diyorlardı.
Evet 29. 28 mi 29 mu ne?
İkisinden biri evet.
O duyurulacak. Onun da artık bütün görüntüleri falan çıktı ortaya. Çıktı. Bayağı şey bir üst altta aynı LG de mi öyleydi biz fuarda baktığımızda?
Evet. Yok etmişti şey evet.
Üstteki alttaki zaten yan çerçeveleri sıfırladılar. Üstü altı da son derece ince hale getiriyorlar. Yine Edge konsepti var. Çözünürlük çok yüksek. Yani çok yüksek değil de 2560'a 1440'dan daha yüksek garip bir çözünürlük. 2700'e 1600 falan gibi bir çözünürlük. Yani çok da hani böyle şaşılacak bir şey gelmeyeceğini biliyoruz.
Evet. Peki
zaten kalem yok gözüküyor.
Öyle gözüküyor.
Yani evet. Bir Note değil yine evet. Galaxy S kendi Galaxy S'liğini devam ettiriyor gözüküyor.
Evet.
Evet. Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.